Ayrım 4, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 30. 2. İnsanları birbirinden ayıran, kundakçılıktan korkan ve kimsenin adamı olmayan Dostoyevski şunları yazıyordu. Beni en çok uğraştıran düşünce, düşüncelerimizin ortak noktasının ne olduğu, hangi eğilimde olursak olalım, hepimizin birleşebileceğimiz noktaların neler olduğudur. Avrupa'daki karşıtlıkların Rus düşüncesinde kaynaşıp anlaştığına yürekten inanan bu, kendi deyimiyle Avrupalı yaşlı Rus, büyük bu yurt ve insanlık sevgisiyle bütün karşıt yanların uzlaşacağı Rus birliği için olanca varlığıyla çalışıyordu. Evet, Avrupa'nın eksikliklerini Rusya'nın tamamlayacağı konusundaki görüşünüzü paylaşıyorum. Tanrı'nın yüklediği görev bile bunun böyle olması gerektiriyor zaten. Uzun süredir açıkça biliyorum bunu diye yazmaktadır Sibirya'dan. Bir başka yerde Ruslardan bütün insanlığın çıkarlarını korumak üzere başa geçebilecek yetenekte göreve hazır bir ulus diye söz etmektedir. Ve her ne kadar belki de yalnızca biraz mevsimsiz bir kanı ile Rus toplumunun önemi konusunda yanılsamalara kapılıyorsa da ki ben hiç de bu düşüncede değilim, gülünç bir ulusçuluktan değil tersine bir Rus olarak kendisinin Avrupa'yı ayıran çeşitli neden ve tutkuların derin sezgi ve bilincine varışından böyle sanıyordu, ileri geliyordu bu. Pushkin'den söz ederken evrensel sevgi yeteneğinden dolayı över onu ve ardından ekler. Pushkin bu yatkınlığı pek açık olarak halkımızla paylaşmaktadır ve işte özellikle bu yönüyle ulusaldır zaten. Rus ruhunu bütün Avrupalı eğilimlerin uzlaştığı bir alan diye görür ve işi ilkin Avrupa'yı düşünmeyen tek bir gerçek Rus var mıdır diye bağırmaya, şu şaşırtıcı, serseri Rus'un yatışabilmek için evrensel mutluluğa gereksinimi vardır sözünü söylemeye dek vardırır. Gelecekteki Rus susamışlığının niteliğinin en yüksek derecede insanlıksever olması gerektiğine Rus düşüncesinin belki de Avrupa'nın çeşitli ulusallıklar içinde böylesine bir direniş ve yiğitlikle geliştirildiği bütün düşüncelerin bireşimi olacağına inanarak bakışlarını hiç durmadan yabancı ülkelere çevirmektedir. Bizim için yazışmalarındaki en ilginç yön Fransa ve Almanya üzerindeki siyasal ve toplumsal yargılarıdır. Geziye çıkar, ilkin tanıma arzusuyla sonra aylarca ya yolculuğu sürdürecek, yeni borçlarını ödeyecek kadar parası olmadığı için ya da Rusya'da eski borçlarıyla karşılaşmaktan ve zindanın tadını yeniden tatmaktan korktuğu için hep o sürekli para sorunu tarafından alıkonur ve İtalya'da, İsviçre'de, Almanya'da oyalanır. Bu hastalıklı durumumla diye yazar 49 yaşında, bir cezaevinde 6 ay bile kalmaya dayanamaz ve özellikle de hiç çalışamazdım. Ama yurt dışındayken Rusya havasını, Rus halkıyla ilişkide olma gereksinimini özler hemencecik. Ne Isparta, ne Toledo, ne de Venedik vardır gözünde. Hiçbir yere bir an bile olsa alışamaz, hatta hoşlanamaz. Ah Nikolas Nikolayevich diye yazar Strahova. Yabancı ülkede yaşamak benim için ne kadar dayanılmaz bir şey anlatamam size. Aynı yakınmayı taşımayan tek bir mektup yoktur sürgünden yazdıkları içinde. Rusya'ya gitmeliyim, burada can sıkıntısı beni eziyor. Ve sanki orada yapıtlarının gizli besinini buluyormuş, sanki toprağından sökülünce öz suyundan yoksun kalıyormuş gibidir. İçimden yazmak gelmiyor Nikolas Nikolayevich ya da büyük bir zorlukla yazıyorum. Ne demek bu hiç anlayamayacağım. Yalnız bana öyle geliyor ki Rusya gereksinimi bu. Her ne pahasına olursa olsun geri dönmek gerek. Başka bir yerde çalışmam için, yapıtlarım için Rusya gerekli bana. Büyük bir açıklıkla anladım ki Dresden'de ya da başka bir yerde nerede yaşarsak yaşayalım hepsi bir olacak. Her yerde, yabancı bir ülkede yurdumdan kopmuş olacağım. Ve gene kendimi ne kadar yararsız ve yabancı hissettiğimi bir bilseniz alık ve dar kafalı oluyorum ve Rusya alışkanlığımı yitiriyorum. Ne Rus havası ne de Rus insanı ve şu Rus göçmenleri hiç anlamıyorum. Deli bunlar. Oysa Cenevre'de Vevey'de yazar budalayı. Ebedi kocayı ve Edirnelileri. Olsun. Buradaki çalışmam için pek değerli sözler ediyorsunuz. Gerçekte 100 yıl yönünden değil, bizim ülkede olanları bilmek yönünden geri kalacağım. Ama hiç kuşkusuz sizden iyi biliyorum yurdumda olanları. Çünkü her Tanrı'nın günü 3 Rus gazetesini son satırına dek okuyorum ve 2 de dergi geliyor bana. Ama varoluşun canlı akışından kopacağım. Bu akışın düşüncesinden değil, özünden kopacağım ve bu kopuş çok etkiler sanat çalışmasını. Böylece bu evrensel sevgi, Dostoyevski'nin düşüncesine göre bu sevginin vazgeçilmez tamamlayıcısı olan ateşli ulusçulukla at başı gitmekte, gücünü ondan almaktadır. Yorulmaksızın, ara vermeksizin karşı çıkmaktadır. Rusya'da ilericiler adı verilen kişilere, yani tanımlamayı Strakov'dan alıyorum, Rus kültürünün ilerlemesini ulusun organsal zenginliğinin gelişmesinde değil, Batı öğretiminin hızlı bir özümlenmesinde gören politikacılara, Fransız her şeyden önce Fransız, İngiliz de İngilizdir ve onların en üstün ereği neyseler o kalmaktır. Güçleri de işte buradan gelmektedir. Rusları köklerinden ayıran bu adamlara karşı baş kaldırır ve seçkinler toplumundan kendini koparmakla ve onu terk etmekle halka değil bilinmeyen bir yere, yabancı bir yere, Avrupacılığa, hiçbir zaman yaşamamış olan evrensel insan dünyasına savrulacağını, böylece de halkla bağlarını koparacağını söyleyerek öğrenciyi uyarmak için Bares'i beklememektedir. Tıpkı Bare gibi zararlı kantçılık konusunda şunları yazmaktadır yönettiği derginin ön sözünde. Epoke dergisinin ön sözü Bienstock tarafından kitabın sonuna eklenmiştir. Dışarıdan alınma bir düşün ne kadar verimli olursa olsun ancak ulusal yaşamımız hiçbir dış esinleniş ve itki olmaksızın bu düşünü kendiliğinden uygulama yoluyla herkesin üzerinde birleştiği bir gereklilik, bir gereksinim sonucunda ortaya çıkarsa bizde kökleşebilir, bize uyabilir ve gerçekten yararlı olabilir. Yeryüzündeki hiçbir ulus, az çok dengeye erişmiş hiçbir toplum dışarıdan getirilmiş ısmarlama bir izlence üstüne kurulmamıştır. Ve ben Bare'de bundan daha kesin, daha zorlu bir deyişe rastladığımı anımsamıyorum. Ama bunun tam yanı başında Bare'de hiç rastlamadığım için üzüntü duyduğum bir şey var. Yan tutmaksızın kendine bakabilmek için kendini bir an toprağından ayırma yeteneği büyük bir kişiliğin belirtisi olduğu gibi aynı zamanda yabancılara iyi bakma yeteneği de doğanın en büyük, en soylu verilerinden biridir. Ve üstelik Dostoyevski bu öğretinin bizi düşürebileceği körlüğü sezinlemişe de benziyordu. Fransız'ı yanıltmak ve onu kendini evrenin en ileri gelen insanı gibi görmesini engellemek olası değildir. Zaten o pek az şey bilir evren üzerine. Üstelik bileyim diye de uğraşmaz. Bütün uluslarda bulunan ve pek ayırıcı bir niteliktir bu. Dostoyevski bireyciliğiyle daha kesin ve daha sevindirici olarak Bare'den ayrılır. Ve o Nietzsche'ye oranla benim değerine inanışta kimi zaman ne kadar az gülünç bir hayranlık, bir kendi kendine yetiş bulunduğunu gösteren pek güzel bir örnek olmaktadır. Şöyle der. Bu dünyadaki en zor şey kendi kendine sadık kalmaktır. Ve hiçbir erek için yaşamını ziyan etmemelidir insan. Çünkü Dostoyevski'ye göre tıpkı yurtseverlik olmadan insanlığa hizmet edilemeyeceği gibi bireycilik olmadan da insanlığa hizmet edilemez. Az önce verdiğim örneklere dayanarak bazı Bareciler onu kendilerinden saydılarsa da hangi Bareci kendine yabancı bulmayacaktır bu son sözleri? Aynı biçimde şu, yeni insanlık görüşünde güzel duyu düşünü karma karışıktır. Toplumun tinsel temeli olguculuğa sıkışıp kaldığından yalnızca bir sonuç vermemekle kalmayıp, üstelik kendi kendini de tanımlayamamakta, istekler ve ülküler içinde anlaşılmaz hale gelmektedir. Toplumun böyle kurulmadığını, mutluluğa götüren yolların bunlar olmadığını ve mutluluğun bugüne dek sanıldığı gibi olguculuktan doğmadığını gösteren olaylar hala yeter sayıda değil mi acaba? Olguculuktan değilse nereden doğmaktadır mutluluk? Bunca kitap yazılmakta ve asıl sorun gözden kaçmaktadır. Batı'da İsa yitirilmiştir ve Batı bu yüzden, yalnızca bu yüzden düşmektedir sözlerini hangi Katolik Fransız alkışlamazdı acaba? Bilerek atladığım şu ara tümceye takılmasaydı. İsa'yı yitirdik, Katoliklik yüzünden yitirdik. Ama şu son tümceden sonra hangi Katolik Fransız bu yazışmaların içinde dereler gibi akan o inanç gözyaşlarıyla duygulanmaya cesaret edecektir acaba? Dostoyevski istediği kadar dünyaya kimsenin tanımadığı ve ilkesi Ortodoksluğumuzda saklı Rus İsa'yı tanıtmaya çalışsın, Katolik Fransız kendi katı ilkeciliğiyle onu dinlemeyecektir ve Dostoyevski hiç değilse bugün için boşuna ekleyecektir şu sözleri. Bence Rus ulusu aracılığıyla bütün Avrupa'nın yeniden canlanışının ilkesi ve gelecekteki uygarlaştırıcı gücümüzün bütün özü buradadır işte. Öte yandan Dostoyevski M.D. Vogen'in kendisinde düşünceye karşı, yaşamın dolgunluğuna karşı hırslı bir saldırı ile budalaca olanın, yansız, eylemsiz olanın kutsallaştırılmasını görmesine izin veriyorsa da, kardeşine yazdığı Bienstock tarafından derlemeye konmayan mektubunda şunları okuruz. Bunlar sıradan insanlar denecek bana ama sıradan insan karmaşık insandan daha korku vericidir. Yararlı olmak isteyen ve kendisine hasta bakıcı ya da ebe olma arzusundan söz etmiş bir genç kıza, insan kendi eğitimiyle ara vermeksizin uğraşırsa 100 kere daha yararlı bir çalışmaya hazırlar kendini der ve birkaç satır sonra şunları ekler. Yüksek öğreniminizle uğraşsanız daha yararlı olmaz mıydı? Uzmanlarımızın çoğu gerçekten pek az bilgili ve kız erkek öğrencilerimizin çoğu da en küçük bilgiden yoksun. Ne gibi bir iyilik edebilirler insanlığa? Gerçi M. de Vogue'nin yanıldığını anlamak için bu sözlere hiç gerek yoktu. Ama gene de aldanabiliriz diye aldım onları. Dostoyevski toplumculuktan yana ya da ona karşı olmakta da acele etmez. Çünkü her ne kadar Hoffman sözcüğün en insancı anlamında toplumcu olan Dostoyevski sonuna kadar öyle kaldı demek hakkına sahipse de yazışmalarda şunları okuyoruz. Toplumculuk daha şimdiden Avrupa'yı kemirdi. Eğer çok gecikilirse her şeyi yıkacak. Gelenekçi olmaksızın tutucu, çarcı ama demokrat, Roma Katoliği olmaksızın Hristiyan, ilerici olmaksızın özgürlükçü olan Dostoyevski, kendisinden nasıl yararlanılacağı bilinemeyen bir insan olarak kalmaktadır. Değişik görüşleri tutanları hoşnutsuz bırakacak yanları vardır onun. Çünkü olanca zekasını kullansa bile yüklendiği role yetip yetmeyeceği konusunda hiçbir zaman güvenli değildir. Ya da anlık erekler uğruna bu son derecede dayanıksız aracı zorlayıp yanıltmak konusunda kararsızdır. Bana yöneltilen hoş geldin dileğinde 9 Nisan 1876 birleşen bütün şu eğilimler dolayısıyla sözcüklerin altını kendisi çizmiştir. Bu mektupların bende uyandırdığı izlenim konusunda bir yazı yazmak isterdim. Ama yazı üzerinde düşününce birdenbire onu gerçek bir içtenlikle yazmanın olanaksız olduğunu fark ettim. Oysa içtenlik yoksa yazmaya değer mi acaba? Ne demek istiyor? Kuşkusuz şunu. O güne uygun düşen bu mektubu herkesin hoşuna gidecek ve başarıya ulaşmasını sağlayacak biçimde yazabilmek için Dostoyevski'nin düşüncesini zorlaması, aşırı derecede yalınlaştırması, sonunda insanların yapılarına aykırı bir yöne itmesi gerekliydi. İşte o buna razı olamazdı. Dostoyevski sertliğe düşmeyen ve yalın bir düşünce dürüstlüğüne yönelen bir bireycilikle bir düşünceyi ancak bütünüyle ortaya koymaya razı olmaktadır. Ve bizdeki başarısızlığının bundan daha güçlü, daha gizli bir nedeni yoktur. Bunu söylerken büyük insanların bir tür düşünme kurnazlığı içinde bulunduklarını anlatmak istemiyorum. Ama bu büyük insanlar zekayı kolayca küçümsemektedirler. Nitekim M. Barre'de bir düşünü dünyaya kolayca yaymak için onu her yönüyle aydınlatmaktan çok kararlı olarak bir yönde işlemek gerektiğini anlayacak kadar zekidir. Bir düşünü başarıya ulaştırmak için yalnız onu öne sürmek gerekir ya da isterseniz şöyle diyelim, başarıya ulaşmak için yalnızca bir düşün öne sürmek gerekir. İyi bir anlatım bulmak yetmez. İş o denklemin hiç dışına çıkmamaktır. Halk her yeni ad karşısında neyle karşılaştığını bilmek ister ve kafasını karıştıran kişilere dayanamaz. Pasteur dediniz miydi? Hemen arkasından evet kuduz diye düşünmekten hoşlanır. Nietzsche mi üstün insan? Curie mi radyum? Barre mi toprak ve ölüler? Quinton mu plazma? Tıpkı Bornibos dediğimizde yaptığı havdalı anımsayışımız gibi. Ve Parmentier patatesi keşfettiği için yalnızca bu sebze yüzünden bütün yemek listemizi kendisine borçlu olduğumuz zaman erişeceği ünden daha çok tanınmıştır. M. de Vogue acı çekme dini adlandırmasını bulup böylece suç ve cezanın son bölümlerinde gördüğü öğretiyi kullanışlı bir deyimle kalıplaştırdığı zaman Dostoyevski az kalsın Fransa'da başarıya ulaşıyordu. Kitapta böyle bir öğreti bulunabilir ve pek güzel yakıştırılmış olabilir. İnanabilirim bunlara. Ama ne yazık ki bu deyim sözünü ettiği adamı kapsamıyordu. Adam her yanından taşıyordu bu deyimin. Her ne kadar Dostoyevski tek bir şeye, Tanrı'yı tanımaya önem veren kişilerden ise de bu Tanrı bilgisini o, kendi insanca ve sıkıntılı karmaşıklığı içinde bütün yapıtına yaymak istemektedir. Bunun gibi Ibsen de kolayca bir kalıba indirgenmez. Yapıtları olumlayıcı olmaktan çok soru yüklü yazarların hepsi böyledir. Şu iki oyunun Nora bir bebek eviyle halk düşmanının eriştikleri görece başarı bu oyunların çok güzel oluşundan değil, Ibsen'in onlarda sonuca benzer bir şey verişinden ileri gelmektedir. Halk iyice göze çarpan bir sonuca varmayan yazardan hoşlanmaz. Hiçbir sonuca varmamak, kararsızlık, düşünce tembelliği ya da inanç zayıflığı yüzünden kusur işlemektir diye düşünür halk. Ve zekadan pek tat alamadığı için bir inancın değerini çoğunlukla olumlamanın şiddeti, sürekliliği ve tek biçimliliğiyle ölçer. Zaten çok geniş olan bir konuyu daha da yaymamak istediğim için Dostoyevski'nin öğretisinin ne olduğunu saptamaya girişmeyeceğim. Zıt uçların uzlaştırılması isteğine pek alışkın olmayan batılı akıl için bu öğretinin kapsadığı zıtlıkların neler olduğunu göstermek istiyordum yalnızca. Dostoyevski, ulusçulukla Avrupacılık arasında, bireycilikle özveri arasında zıtlıklarına yalnız yüzeysel olduğuna inanmaktadır. Bu can alıcı sorunun tek bir yönünü anladıkları için zıt görüşlerde olanların her biri doğrudan aynı derecede uzak kalmaktadır diye düşünür. İzninizle bir örnek daha vereyim. Bu bir açıklamanın yapabileceğinden daha güzel ortaya koyacaktır Dostoyevski'nin konumunu. Bu örneği Voyage à l'étranger'in Kent Soylu Sınıf Üzerine Deneme adlı bir bölümünden aldım. M. Bienstock derlemesinde bu bölümü de vermekle çok iyi etmiş. Mutlu olabilmek için ille de kişiliksiz mi olmak gerekir? Kurtuluş kendi kişiliğini ortadan kaldırmakta mıdır acaba? Tam tersine diyorum, kişiliğini silmek bir yana bir kişi hem de batıda olunamadığı ölçüde bir kişi olmak gerekir. İyi anlayın ne demek istediğimi. İsteyerek tam bir bilinçle ve her türlü zorlamadan uzak olarak yapılmış bir özveri, başkaları yararına kendi özünden geçme, bana göre kişiliğin gelişmesinin, yüceliğin, kendi benliğine bütünüyle sahip oluşun en büyük bireysel istencin belirtisidir. İyice gelişmiş bir kişilik olma hakkının bilincine eksiksiz varmış kişilik, başkalarının da aynı biçimde kendi mutlu kişilikleri olabilmesi için çalışmaktan başka bir şey yapamaz. Doğanın yasasıdır bu. Olağan insan buna ulaşmaya çalışır. Bu çözüm yolunu İsa öğretmiştir Dostoyevski'ye. Kendi canını kurtarmak isteyen yitirecektir onu. Her kim ki canını benim sevgime adar gerçekten can verecektir ona. 71-72 kışında 50 yaşlarında Petersburg'a döndüğü zaman şunları yazmaktadır. Yanovski'ye. İtiraf etmeli ki yaşlılık yaklaşıyor ve gene de insan onu düşünmüyor. Yeni şeyler yazmaya, Karamazovları hazırlıyordu. En sonunda hoşa gidebilecek bir şey yayımlamaya hazırlanıyor. Yaşamdan hala bir şeyler bekliyor. Oysa belki de her şeyi almıştır. Kendimden söz ediyorum ve işte gerçekten mutluyum. Bu mutluluk, acının ötesindeki bu neşe, Nietzsche'nin de pek güzel gördüğü gibi Dostoyevski'nin bütün yapıt ve yaşamında içten içe duyulan şeydir ve bence M. de Vogue'nin en büyük kusuru bunu kesinlikle bulup ortaya çıkarmamış olmasıdır. O günlerdeki mektuplarının havası birdenbire değişir. Kendisiyle birlikte Petersburg'da oturan ve her zaman mektuplaştığı kişilere değil, yabancılara bir şeyler öğrenmek, avutulmak, yol gösterilmek isteyen sıradan insanlara yazmaktadır artık. Bunların hemen hepsini örnek diye vermek gerekirdi. En iyisi kitabı okuyun demek olacak. Ben de bu yazıyı okuyucumu o yöne çevirmek için yazıyorum zaten. Artık o korkunç para sıkıntılarından kurtulmuş olan Dostoyevski, ömrünün son yıllarında ancak zaman zaman yayınlanan Journal du Nom de Lettre, bir yazın adamının güncesini çekip çevirmeye koyuluyor yeniden. İtiraf ederim ki, diye yazar ünlü Aksakova, Kasım 1880'de yani ölümünden 3 ay önce, dostça itiraf ederim ki, önümüzdeki yıldan başlayarak Günce'nin yayımlanması işine girişmeyi düşünürken, pek çok kere ve uzun uzun diz çöküp Tanrı'dan bana temiz bir yürek, temiz bir deyiş, kusursuz, özentisiz ve kimseyi sinirlendirmeyecek bir deyiş vermesini diledim. M. de Vogue'nin karanlık, gerek çözümlemeye gerekse tartışmaya gelmeyen ağıtlardan başka bir şey göremediği bu Günce'de, Rus halkı çok şükür başka şeyler de görüyordu ve Dostoyevski, insanların yapıtının çevresinde zorlama olmaksızın birleşmesi fikrinin yarı yarıya gerçekleştiğini hissedebildi. Ölüm haberi üzerine ruhların birleşip kaynaşması göz kamaştıran bir biçimde kendini gösterdi ve önce yıkıcı kişiler ölüsüne el koymayı tasarladılarsa da çok geçmeden ulusal bir fikrin Rusya'yı harekete geçirdiği zamanlar oluşan ve gizini yalnızca Rusya'nın bildiği o apansız kaynaşmalardan biriyle imparatorluğun bütün ayrı parçalarının bu ölüm aracılığıyla bir sevgi ayininde birleştiği görüldü. Tümce M. de Vogue'nindir ve ben incelemesi konusundaki bütün o sakınmalardan sonra bu soylu sözleri örnek diye verebilmekten çok hoşnudum. M. de Vogue biraz ileride de şunları yazmaktadır. Tıpkı eski çarların Rus toprağını bir araya toplayışı gibi bu ruhlar kralı da Rus kalbini kendinde toplamıştı. Ve işte şimdi de yavaş yavaş bir bakıma gizlice bütün Avrupa'da gerçekleştiriyor aynı enerji birleştirimini. Özellikle kitaplarının baskılarının günden güne çoğaldığı Almanya'da ve son olarak yeni kuşağın onun değerini M. de Vogue'nin kuşağından daha çok tanıyıp tadına vardığı Fransa'da. Başarısını geciktiren gizli nedenler bu başarının daha sürekli olmasını sağlayacaktır. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 38.